istiyor herhalde demeli. Yahut da bir günahım var ondan dolayı ahirete kalmasın diye bu dünyada ödetiyor demeli. Yahut da buna benzer bir hikmet aramalı. Rabbinin rahmet sahibi olduğunu unutmamalı. Şeytan unuttu. Rabbim beni bu imtihana sokuyorsa demek ki bende bir arıza var. O yüzden onu tedavi etmek için bu imtihanı hazırladı diyemedim. Sen Adem'in oğlusun. Adem aleyhisselam hata etti ama hatasında ısrar etmedi. Hatada ısrar şeytanın ahlakıdır. Mümin olanlar hata etmez değiller, ederler. Muttaki olanlar hata ederler. Muhsin olanlar hata ederler. Ama hatalarında ısrar etmezler. Ve Allah'ı hatırlarlar ve derhal tövbe istiğfar ederler.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamdu bima khalaqtana ve rızaktana ve hedeytana ve kefeytana ve allamtana ve ferreşte anna. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Kehf suresinde Allah Azze ve Celle peygamberlere uyacağına, Adem'e secde etmeyen, insana düşman olan şeytana uyanları anlatmış idi. Bunlar kıyamet gününde amel defterleri önlerine konulduğu zaman eyvah diyecekler. Bu nasıl bir kitap? Ne küçük ne büyük hiçbir şeyi bırakmamış, her şeyi ortaya döken bir kitap. Kalbinden geçmiş, kararlaştırmış, kalben niyetlenmiş olan, kalben niyetlenmiş olduğu meseleleri bile ortaya döken bir kitap. Denizin derinliklerinde bir suç işlemiş olsa da, kalbinin derinliklerinde bir günaha niyetlense de, toprağın içerisinde kimsenin görmediği bir yerde bir günah işlese de, her şeyi yazan, hiçbir şeyi bırakmayan, eksik bırakmayan bir kitap bunu gördüğü zaman şaşıracak. Bu nasıl bir kitap diyecek. Kendisinin de unutmuş olduğu günahları ortaya dökecek. Ve dağlar yürütüldüğü gün her şey ortaya çıkacak. Yeryüzü dümdüz olacak. Hiç kimse saklanamayacak. Herkes ve her şey ayan beyan ortaya çıkacak. Allah Azze ve Celle peygamberlere uymayan kimseleri ikaz ederek, siz Adem'e, babanız Adem'e secde etmeyen bir kafire uyuyorsunuz. Halbuki uyacaksanız Allah'a uymanız daha da gerekliydi. Siz sizin gibi bir mahluka itaat ediyorsunuz. Halbuki yaratana itaat etmeliydiniz. Siz düşmanınıza itaat ediyorsunuz. Halbuki dostunuz olan Allah'a itaat etmeliydiniz. Özgür olacağız dediniz, özgür de olamadınız, nefsinize uydunuz, şeytanınıza uydunuz. Hani özgür olacaktınız? Peygamberlere itaat etmeyenler, özgür olmak için itaat etmezler. Kafalarına göre yaşamak için itaat etmezler. Her istediğini yapmak için. Halbuki onlar insana yakışmayan şeylerdir. Allah'ın koymuş olduğu hükümler insanı medeni yapmak içindir. Farzlar ve haramlar olmadan insan nasıl medeni olabilir? Onlar medeniyetin yolunu terk edip hayvandan aşağı bir hayat yaşamayı tercih ettiler ve böylece özgür olduklarını düşündüler. Allah Azze ve Celle onlara diyor ki, hayır, özgür olmadınız, şeytana uydunuz sadece. Şeytanın esiri oldunuz, onun kulu durumuna geldiniz. Halbuki Allah kulluk yapılmaya daha layıktır. Allah'a kul olacağınıza, nefsinize kul oldunuz. Allah'a kul olacağınıza, şeytana kul oldunuz. Allah'a kulluk yapacağınıza, insanlara kulluk yaptınız, insanlara itaat ettiniz. Rabbim dediğiniz, ma'budum dediğiniz, yaratanım dediğiniz Allah'a kulluk yapacağınıza, insanlara kulluk yaptınız. Şeytana kulluk yaptınız, o şeytan ise sizin düşmanınızdı. Babanız Adem'in de düşmanıydı. Onun yüzünden cennetten kovulduğunu düşünmektedir. Halbuki şeytan kendi yüzünden cennetten kovulmuştur. Adem'i bahane etmektedir. Adem'i suçlamaktadır. Hatta Allah'ı bile suçlamaktadır. Ya Rabbi, beni azdırmana karşılık, beni bu günaha sokmana karşılık diye konuşmaktadır. Sanki Allah onu o günaha sokmuştur. Sanki nefsi değil de, kendisi değil de Allah onu zorla günaha sokmuştur. Allah'ı bile suçlayan, babanız Adem'i suçlayan bir varlığa mı itaat edeceksiniz? O sizi kıskanmaktadır. Kendisi itaat edememiş ama Hazreti Adem Allah'a itaat etmiştir. Kıskanmaktadır. Adem de hata etmiştir ama Adem tövbe etmiştir. Kendisi tövbe edememiştir. O yüzden kıskanmaktadır. Ve insanoğlunu kendisine düşman edinmiştir. Halbuki onu imtihan eden insan değildir. Allah'tır. Ama o insanı da düşman edinmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Adem'e neden secde etmedin dediğinde Allah onun neden secde etmediğini bildiği halde, onun secde etmeyeceğini ezelden de bildiği halde, ona yine de soruyordu Allah Azze ve Celle, yargısız infaz yapmayalım diye. Meseleyi ortaya çıkarmadan mahkum etmeyelim diye. Soralım ondan sonra mahkum edelim diye. Bize güzel ahlakın örneği olsun diye. Neden dedi Adem'e secde etmedin? Şeytan dedi ki halaktani min nar ve halaktahu min tin. Ya Rab beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan. Hem Ya Rabbi sen beni ateşten yarattın diyor, hem de Allah'a akıl verir gibi. Madem ki Allah yaratmış, seni neden yarattığını bilmiyor mu Allah? Tereciye tere satar gibi. Sen beni ateşten yarattın Ya Rabbi. Adem'i topraktan yarattın. Ben ona nasıl secde edeyim? Maddeye bakmıştı. Maddeye bakan ilk varlık, yeryüzündeki ilk materyalizm, belki kainattaki ilk materyalizm, maddeye bakıp manaya bakmamak, maddeye kıymet verip manaya kıymet vermemek, Allah'ın kıymet verdiğine kıymet vermeyip Allah'ın kıymet vermediğine maddeye kıymet vermek. Bugün Batı medeniyeti de aynı şekilde aynı yolu izlemektedir. Şeytanın medeniyetidir. Maddeye kıymet vermiştir. Maddi alanda ilerlemekten başka bir hedefi yoktur. Bunun için gerekirse mana aleminde aşağılık bir varlık olmaya razı olur. Madde aleminde yükselebilmek için gerekirse hayvandan aşağı olmaya razı olur. Bütün dünyayı sömürmek gibi bir alçaklığı yapar. Madde aleminde yükselebilmek için dünyanın en aşağılık medeniyetini meydana getirir. Öyle bir medeniyet ki madde aleminde yükselmiş olsa bile insanların huzurlu olmadığı, boşanmaların çok fazla olduğu, intiharların her gün çoğaldığı, insanın insanlıktan çıkıştığı öyle bir medeniyet. Maddeye önem verenler, manaya önem vermeyenler, onların meydana getirdiği medeniyet şeytanın medeniyetidir. Şeytan böyle davranmıştı. Maddeye bakmıştı, manaya bakmamıştı. Halbuki bakması gereken husus Allah'ın önem vermesiydi. Allah Azze ve Celle neye önem veriyorsa o da ona önem vermeliydi. Allah katında kıymetli olan Adem'in vazifeli olmasıydı. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i kendi halifesi olarak yaratmıştı. Yeryüzünde Allah'ı temsil edecekti. Şeytan buna bakmalıydı. Hazreti Adem'in vazifesine bakmalıydı. Ama o vazifeye bakmadı. Mayasına baktı. Halbuki sonuç itibariyle hepsi de aynıdır. Mahluk değil midir? Ateş de olsa, toprak da olsa, ne olursa olsun, sonuçta hepsi yaratılmış olan değil midir? Allah Azze ve Celle neye önem veriyorsa insan ona önem vermeli. Şeytan Allah'ın önem vermediğine önem verdi. Önem verdiğine de önem vermedi. Allah katında vazife önemliydi. Allah katında ilim önemliydi. Allah katında takva önemliydi. Allah katında Allah'ın ona ruhundan üflemiş olması, Adem'e ruhundan üflemiş olması önemliydi. Allah'ın üstün demesi önemliydi. Dolayısıyla bütün bunlara bakması gerekirken şeytan bunlara bakmadı, başka şeylere baktı. Şeytanı şeytan yapan bu. Yoksa Allah Azze ve Celle sadece kendisine secde etmesini emretseydi, şeytan Allah'a zaten secde ediyordu. Allah'a secde eden şeytan kibirli olduğu için Adem'e secde etmiyordu. Allah'a karşı kibirli davranamıyordu ama Allah'ın yarattıklarına karşı kibirli davranıyordu. Allah'a karşı kibirli olamayanlar eğer insanlara karşı, mahlukata karşı kibirli oluyorlarsa bilsinler ki onlarda şeytanın ahlakı vardır. Çünkü şeytan bile Allah'a karşı kibirli davranamadı. Şeytan bile Allah'a secde ediyordu. Allah'a bile secde etmeyenler şeytandan da daha kötü bir durumdadırlar. Allah'a bile secde etmeyenler şeytandan da şeytanlaşmışlardır. Allah'a karşı şeytan bile itiraz edemedi, Allah'a secde etti. Allah'ın mahlukatına secde etmiyordu. İnsana itaat edecek ya da insana hürmet edecek diyelim, İnsanın şerefini kabul edecek, ona secdenin manası buydu. İnsanın üstünlüğünü kabul etmek, Allah'ın ona vermiş olduğu rütbeyi kabul etmek. Ama şeytan Allah'ın verdiği rütbeyi kabul etmek istemiyordu. Kendisi rütbeli olmak istiyordu. Tıpkı Yahudiler gibi. Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete verdiği rütbeyi kabul edemediler bir türlü. 1400 yıldan beri kabullenemediler. O rütbenin yeryüzünde sorumlu olmak, ümmet olmak, yeryüzünden mesul olmak, bu bir rütbedir, bir şereftir. Elbette aynı zamanda sorumluluktur. Sorumluluğunuz ne kadarsa şerefiniz de o kadardır. Allah Azze ve Celle onlardan aldı çünkü vazifelerini yerine getirmediler. Ondan sonra ümmeti Muhammed'e verdi. Bu sefer bunu da hazmedemediler. Hep böyle davrandılar. Şeytanın izinden gidenler. Yahudilerde de aynı ahlakı görüyoruz. Bu ümmete şeref verilmesini kabullenemediler. Allah Azze ve Celle onların o taşıyamadığı sancağı aldı ve Müslümanlara teslim etti. İshak oğullarından aldı, İsmail oğullarına teslim etti, kabul edemediler. Şeytanın ahlakına sahip olanlar Allah'ın verdiği rütbeyi kabullenemezler. Her kim ki bir insanı Allah'ın vermiş olduğu rütbeyi kabullenemiyorsa, onda şeytanın ahlakı var demektir. Allah'ın verdiği rütbeyi kabul edeceksin. Eğer bu bir maddi rütbe ise, ona imtihan için verilmiş olabilir. Sonuçta yine veren Allah'tır. Onun üstün olduğunu göstermez. Fakat eğer bu bir manevi rütbe ise, peygamberlik gibi, veli olmak gibi, ilim sahibi olmak gibi, eğer manevi bir rütbe ise onu kabul etmek zorundasın. Onu ona veren Allah'tır. Kabul etmediği takdirde insan Allah'ın hükmüne karşı gelmiş olur. Şeytanın yaptığı şey buydu. Sadece Adem'e secde etmediği için değil, haddi zatında Allah'a karşı geldiği için cennetten kovuldu. Bakmaması gereken maddeye baktı. Bakması gereken vazifeye bakmadı. Hazreti Adem de sonra hata etti. Fakat Hazreti Adem tövbe etti. Şeytan ise bir türlü tövbe edemedi, halen de edemedi. Hani üstündü, ben ondan üstünüm diyordu. Üstün olsaydın tövbe ederdin. Bak Hazreti Adem derhal tövbe etti. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin fetebe aleyh. Rabbinden kelimeler aldı, tövbe kelimelerini öğrendi. Hata eden insanın ne yapacağını öğrendi. Tövbe etmeyi öğrendi ve tövbe etti. Allah da tövbesini kabul etti. Sen tövbe edebildin mi ey şeytan? Israr ettin. Ebe ve stekbere ve kâne minel kafirin. Diretti, dayattı, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Ve kâne minel kafirin zaten de kafirdi manasına da gelir. Zaten de kafirdi. Melekler farkında değillerdi. Nasıl ki biz içimizdeki bir münafığı tespit edemeyebiliriz. Aslında onu Allah bilmektedir. Aslında o zaten baştan itibaren de bir kafirdir. Bir münafıktır. Biz onu bilememekteyiz. Aynen öyle melekler de bilemiyorlardı. Haddi zatında o baştan beri de kibirliydi. Baştan beri de kafirlerdendi. Allah Azze ve Celle onun küfrünü ortaya çıkarmak istedi ve o yüzden böyle bir imtihan hazırladı. İnsanda ya da bir mahlukatta imtihanda olan insan ve cin, insanda veya cinde herhangi bir hastalık varsa,
Hastalık ne ise mutlaka Allah Azze ve Celle onu oradan imtihan edecektir. Reçete hastalığa göre yazılacaktır. Allah'ın bizi koymuş olduğu imtihanlar zayıf olduğumuz noktaya göredir. Allah bizim zayıf olduğumuz noktaları bilmektedir ve o yönümüzü tedavi etmek istemektedir. Şeytanda kibir vardı ve Allah onun o kibrini tedavi etmek istiyordu. Adem'e secde et dedi. Secde etseydi tedavi edilmiş olacaktı. Çünkü kibri yenecek olan şey secdedir. Kibirli birinin yapması gereken şey tevazu göstermektir. Eğer denileni yapmış olsaydı hastalıktan kurtulacaktım. Tedavi edilmiş olacaktı ama o tedaviyi reddetti. Hem de Allah'ın tedavisini reddettim. Allah Azze ve Celle onu tedavi etmek istemişti. Başımıza gelen musibetler ya da başımıza gelen imtihanlar, Allah'ın bizi sokmuş olduğu imtihanlar bizim hastalığımızı gösterir. Nasıl ki reçete hastalığı gösterirse, nasıl ki o reçeteye bakan bir doktor hastalığın şuymuş demek ki derse, reçete hastalığı gösteriyorsa Allah'ın bizi koymuş olduğu imtihanlar, bizim için hazırlanmış olduğu imtihanlar da bizim zayıf noktalarımızı gösterir. Dolayısıyla biz ne gibi imtihanlara giriyorsak kendimizde öyle bir hastalık olduğunu anlamalıyız. Rabbim beni şöyle bir imtihana soktu, demek ki bende şöyle bir hastalık var. O halde ben onu tedavi etmeliyim demeliyiz. Allah'ın imtihanlarına bakıp hastalıklarımızı keşfetmeliyiz. Allah Azze ve Celle her bir imtihanı tedavi olalım diye bize o imtihanı hazırlamaktadır. Ama insan imtihanlarda feryad-ı figan etmektedir. Halbuki o senin için bir tedavidir. Doktor bazen iğne yaparken acıtır. Ameliyat yaparken acıtır ama öyle gerekmektedir. Dişçi senin dişini çekerken senin iyiliğin için çeker. Sana yardımcı olmak için, seni o mikroplardan, hastalıktan kurtarmak için yapar. Belki biraz acı verir. Fakat senin ona ihtiyacın vardır. Allah Azze ve Celle o şekilde imtihanlar hazırlar. Kiminin derecesini yükseltmek için, kimini o hastalıklardan kurtarmak için, kiminin iradesinin farkına varması için, iradesini güçlendirsin diye çeşit çeşit sebeplerle Allah Azze ve Celle kullarını imtihana sokar. Rahim olan Allah, gafur olan Allah, bütün merhamet sıfatları olan Allah, kulunu cehenneme atmak için imtihan etmez. Aksine kulunu cehennemden kurtarmak için, kulunun derecesini yükseltmek için, kulunun içindeki o günahtan, o mikroptan onu kurtarmak için imtihan eder. Allah'ın rahmet sıfatını bilenler bunu böyle değerlendirmek zorundadırlar. Madem ki Allah rahmet sahibidir, o halde onun imtihanları kulunu cehenneme atmak için olamaz. Onun imtihanları kulunun derecesini yükseltmek için olur. Onun günahlarından kurtarmak için olur. Onun belki bir takım gizlenmiş olan kabiliyetlerinin farkına varması için olur. İnsanda yedek bir takım kabiliyetler var. Zorlanmadığı zaman o yedek kabiliyetler ortaya çıkmaz. Nasıl ki yedek lastiği arabanın bir yerine koyarsınız, şöyle baktığınız zaman görünmez. Lastik patladığı zaman görülür. Çıkartırsınız, oradan kullanırsınız. Nasıl ki mesela son model araçlarda, mesela karda giderken araç kaydığı zaman, lastiğin bir tanesi kaydığı zaman otomatik olarak onu iptal eder. Bilgisayar sistemi devreye girer ve o kayan lastiği iptal eder, diğerleri çekişe devam eder. Böylece onun kaymasını engeller. Buna benzer sistemler nasıl ki insanlar bile yapıyorsa, Allah Azze ve Celle de insanlara bu şekilde bir takım kabiliyetler veriyor. yedek bir takım kabiliyetler veriyor. Zor zamanlarda devreye girecek olan kabiliyetler veriyor. Bu şekilde insanın o yedek kabiliyetlerinin farkına varmasını sağlıyor. İnsan her bir imtihana girdiği zaman Rabbim benim derecemi yükseltmek istiyor herhalde demeli. Yahut da bir günahım var ondan dolayı ahirete kalmasın diye bu dünyada ödetiyor demeli. Yahut da buna benzer bir hikmet aramalı. Rabbinin rahmet sahibi olduğunu unutmamalım. Şeytan unuttu. Rabbim beni bu imtihana sokuyorsa demek ki bende bir arıza var. O yüzden onu tedavi etmek için bu imtihanı hazırladı diyemedim. Sen Adem'in oğlusun. Adem aleyhisselam hata etti ama hatasında ısrar etmedim. Hatada ısrar şeytanın ahlakıdır. Mümin olanlar hata etmez değiller, ederler. Muttaki olanlar hata ederler. Muhsin olanlar hata ederler. Ama hatalarında ısrar etmezler. Ve Allah'ı hatırlarlar ve derhal tövbe istiğfar ederler. İşte şeytan bunu yapamadı. Hata etti ve hatasında ısrar etti. Allah Azze ve Celle'ye akıl verir gibi, sanki Allah onu neyden yarattığını bilmiyormuş gibi, beni şundan yarattın, onu ondan yarattın dedim. Söylediği o kısım doğruydu ama ona dayandırdığı şey doğru değildi. Madem ki ben ateşten yaratıldım, Adem topraktan yaratıldı, ene hayrun min. O halde ben ondan hayırlıyım, işte bu kısmı doğru değildi. Ondan hayırlı değildim. Madde önemli değildi. Allah'ın verdiği vazife önemliydi. Allah'ın Adem'e ruhundan üflemiş olması önemliydi. Allah'ın Adem'e ilim vermiş olması önemliydi. Bunlara bakmadım. Tam bir materyalizm örneği ortaya koydu. Yanlış bir kıyas yaptı. Kıyas meal farıktı yaptığı şey. Elma ile armudu kıyas ediyordu. Ateşle toprağı kıyaslıyordu. Halbuki böyle bir kıyas olmaz. Elma ile armut kıyas edilmez. Elma ile elma kıyas edilir. Armutla armut kıyas edilir. Yanlış bir kıyas yapıyordu. Kibrinden dolayı itaat etmemek için bütün ilim kaidelerini de çiğniyordu aslında. Ama kendisini ilmi konuştuğunu zannediyor. Mantıklı konuştuğunu ve akli bir delil sunduğunu düşünüyordu. Çok akıllıca konuştuğunu zannediyordu. Ya Rabbi diyordu, böyle olduğuna göre ben daha hayırlı olmalıyım. Halbuki öyle değildi. Akli konuştuğunu zannediyordu ama söylediği şey akla da aykırıydı. Elma ile armut kıyas edilmez. Yanlış kıyaslar yapanlar. Mesela bugün yeryüzünde bir insana vazife verilirken ama bir cemaat içerisinde ama bir devlet içerisinde birine bir vazife verilirken mesela onun eski olmasına göre mi vazife verilmeli? Kim kaç yıllık ona göre mi vazife verilmeli? Yoksa ehliyetine göre mi vazife verilmeli? Yanlış kıyaslar yapılamaz. Allah Azze ve Celle emanetleri ehil olanlara verin diyor. Eski olanlara verin demiyor. Topraktan yaratılana, ateşten yaratılana, şöyle olana, böyle olana demiyor. Ehil olan, tek bakılacak olan nokta ehliyettir. Şeytan ehliyete bakmadı, maddeye baktı. Bugün de yeryüzünde insanlar maddeye bakıyor, ehliyete bakmıyor. Söyler misiniz? Bir berber dükkanı açmanın bile şartı var mıdır, yok mudur? Berber olabilmenin bile şartı var. Ustalık belgesi almanız, ehliyet almanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bir mobileti bile sürmeniz için ehliyet almanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bir arabayı sürmeniz için ehliyet gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Söyleyin bana, devleti idare etmek için ehliyet gerekiyor mu? Gerekmiyor. Bu düzenlerde devlet idaresini yapacak olanlar için hiçbir şart yoktur. Bir berber dükkanı açmak için şartı vardır. Bir mobileti sürmek için şart vardır. Ehliyet almanız gerekmektedir. Ama bir devlet başkanı olmak için şart yoktur. Ehliyet şartı orada da gerekmez mi? Ne anlar mesela bir avukat belediye başkanlığından? Ne anlar mesela bir makine mühendisi belediye başkanlığından? Hiçbir sıfatı olmayan, hayatında 10 kişi idare etmemiş insanlar geliyorlar, belediyeleri idare ediyorlar ve bütün memleketleri tarumar ediyorlar. Saçma sapan şehirleşmeler yapıyorlar. Köşeleri dönüyorlar. Hiçbir şartı bunun olmamalı mıdır? Koskoca bir memleketi teslim ettiğin adama hangi şartı koşuyorsun, açıkla. Devlet olarak bir belediye başkanının belediye başkanı olması için hangi şart var? Sadece ve sadece insanların ona oy vermesi şartı var. İnsanlar onu tanıyarak mı oy veriyorlar? İnsanlar partisine oy veriyorlar. Bu nasıl bir mantıktır? Bu adam belediyeciliği bilir mi? Hiç kimsenin umurunda değil. Şu adam hayatında 10 kişi idare etmiş mi? Kimsenin umurunda değil. Koskoca devletin bakanı oluyor. Hayatında 10 kişi idare etmemiş olan insanlar. Karar vermeyi bilmeyen acemi bakanlar, karar vermeyi bilmeyen acemi belediye başkanları, memleketleri tarumar edenler, koskoca bir bakanlıkta müsteşarlık yapıp, genel müdürlük yapıp, zerre kadar bilgiye sahip olmayanlar. Bu iş böyle mi olmalı? Şeytan böyleydi, ehliyete bakmıyordu. Şeytan maddeye bakıyordu. Bugün de insanların malına mülküne bakıyorlar. Bana bir tane fakir belediye başkanı söyleyin. 1000 tane belediye başkanı var senin memleketinde. İl ve ilçe belediye başkanları. Bana bir tane fakir belediye başkanı söyler misiniz? Bana bir tane fakir milletvekili söyler misiniz? Bir tane fakir bakan söyler misiniz? Hiçbir zaman fakirler o makamlara gelemez. İsterse ehliyet sahibi olsun. Oralara ancak maddeye sahip olanlar gelir. Halbuki bu şeytanın ahlakıydı. Şeytan maddeye bakıyordu. Ehliyete bakmıyordu. Hazreti Adem ehliyet sahibiydi. Ama şeytan umurunda değildi ehliyet mehliyet. Şeytan sadece maddeye bakıyordu. Maddeye bakmak, ehliyete bakmamak şeytanın ahlakıdır. Bu nasıl bir düzendir ki insanların ehliyetine bakmıyor? Bir arabayı ehliyetsiz sürseniz ceza yersiniz. Devleti ehliyetsiz insanlar idare ederse bu nasıl bir nizamdır? Başbakan olmanın şartını bana söyler misiniz? Ne şartı var? Hiçbir şartı yok. Sadece oy almanız yeterlidir. Böyle şey olabilir mi? O işin ehli midir? Ona bakılmamaktadır. Tahsili nedir? İnsan idare etmiş midir? İlim sahibi midir? Entelektüel bir birikime sahip midir? Hiçbir önemli değildir. Ehliyete bakmayıp maddeye bakmak şeytanın ahlakıdır. Müslümanların memleketinde bu olmamalıdır. Allah Azze ve Celle bize şeytanın Adem'e secde etmediğini söyleyerek demek istedi ki, ey insanlar, siz düşmanınıza itaat ediyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a itaat etmeyip şeytanın dediğini yaptığınız zaman düşmanınızın dediğini yapmış oluyorsunuz. Ne biçim insanlarsınız? Sizi yaratan, rızkınızı veren, sizi adam eden Rabbinizin dediğini yapmayıp nasıl olur da başkalarının dediğini yaparsınız? İşte o şeytan böyleydi. Atanız Adem'e de secde etmemişti. Hürmet etmemişti. Onun halifeliğini kabul etmemişti. Ona düşmanlık ilan etmişti. Siz de ona düşman olmalısınız. Size düşmanlık ilan eden şeytanı düşman edinmelisiniz. Demek ki Allah Azze ve Celle bize düşmanlık ilan edenleri düşman olarak ilan etmemizi istemektedir. Düşmanlık ilan edene dostluk gösterisinde bulunamazsın. Bu izzetini kaybetmektir. Bu onursuzluk olur. Sana düşmanlık ilan ediyorsa sen de ona düşman olursun. Düşmanlık ilan edene dost olamazsın. Bu kadar hümanizm İslam'da yoktur. Bu şeytanın bir oyunudur. Kendisi seni düşman ilan eder ama senin onu dost edinmeni sağlamaya çalışır. Amerika Müslümanları düşman ilan eder ama bizim onu dost edinmemizi sağlamaya çalışır. Dost edinenler onursuzdurlar. Düşmanlarını dost edinenlerin onuru olamaz. Şeytanı dost edinmek de öyledir. Kafiri dost edinmek de öyledir. Allah Azze ve Celle şeytanın bize olan ezeli düşmanlığını bize hatırlattıktan sonra buyurur ki مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ. Ben onları şahit tutmadım. Siz o şeytanlara tapıyorsunuz ama ey şeytana tapanlar, ey cinlerde, şeytanlarda olağanüstü kudretler olduğuna inananlar, o şeytanlara neden tapıyorlardı? Neden tapıyorlar? Korktukları için. Sadece ve sadece korktukları için. Ve onlarda olağanüstü kudretler görüyorlardı. Onun için. Bugün Hindistan'da öyle taifeler var ki fareye tapıyorlar. Duydunuz mu? Yalnızca ineğe değil, fareye de tapıyorlar. Neden biliyor musunuz? Fareden korkuyorlarmış o yüzden. Fareden korktuğu için güya fareye de tapıyormuş. Buna benzer değişik mantıklar üretiyorlar. Ve onlardan çekiniyorlar. Onlarda bir takım uluhiyet sıfatları görmeye başlıyorlar. Onlara tazim ediyorlar. Allah'a göstermedikleri hürmeti onlara gösterir hale geliyorlar. Allah Azze ve Celle bu gibi durumlar için buyuruyor ki ben onları göklerin yaratılışına şahit tutmadım. Yerin yaratılışına şahit tutmadım. Onların kendi yaratılışlarına da onları şahit tutmadım. Yani onlara ben hiçbir kudret de vermedim. Böyle bir ilim de vermedim. Onlar ne ki onlardan korkuyorsunuz? O putlaştırdıklarınız ne ki? Onları putlaştırıyorsunuz. Allah Azze ve Celle cinlerden korkanlara yahut da yeryüzündeki insanlardan korkanlara sesleniyor. Cinlerden veya insanlardan korktuğu için onlara itaat eden, onların emrinden çıkmayan onlara sesleniyor. Ben onlarım, o şeytanları ve şeytanlaşmış insanlarım. Ben göklerin yaratışına, yaratılışına, onları nasıl yarattığıma şahit tutmadım. Yeryüzünü yaratırken onları şahit tutmadım. Bunların hepsi insandan önceydi. Cinlerden de önceydi. Dolayısıyla ne cinler bilir ne insanlar göklerin ve yerin yaratılışını. Gökler ve yer daha evvel yaratıldılar. O halde neden onlardan korkuyorsunuz? Onların bir şeye gücü yetmez. Neden onları gözünüzde büyütüyorsunuz? Arap yolculuğa çıktığı zaman, geceliğin bir yerde mola vereceği zaman korkardı. Ve ey bu bölgenin cini, ey bu bölgedeki cinlerin reisi, senin korumana sığınıyorum derdim. Allah'a sığınacağına o bölgenin cinlerine sığınırdı. Allah Azze ve Celle bunu kitabında bize anlatıyor. Onlar cinlerden bir takım erkeklere sığınıyorlardı. Halbuki o cinlerin onlara fayda veya zarar vermeye gücü yoktu. Allah Azze ve Celle onları gözünüzde büyütmeyin buyuruyor. Onlar hiçbir şeye şahit olmadılar. Onlar hiçbir şekilde ilim sahibi değiller. Ne göklerin yaratılmasını bilirler, ne yerin yaratılmasını, hatta ne de kendilerinin yaratılışına şahittirler. Biz de öyle değil miyiz? Kendi yaratılışımızı biliyor muyuz? O anda biz şahit miydik? Allah Azze ve Celle insanı da cinleri de koymamız gereken yere koymayı öğretiyor. Onları olduklarından daha büyük görmeyin deniliyor. Ama insanoğlu her seferinde bu çizgiden çıkıyor. Mahluku mahluk olarak görmek istemiyor. İnsan neden bu kadar şirke meyyaldir? Neden? Anlamak mümkün değil. Allah Azze ve Celle insanı şerefli yaratmış. İnsanın mahlukata itaat etmemesini emretmiş. İnsana şeref vermiş. Sadece ve sadece bana itaat et demiş. İyyâke nâbud diyeceksin demiş. Ve sadece benden yardım isteyeceksin. İyyâke nestaîn diyeceksin demiş. Ama insana ne oluyorsa oluyor ve netice itibariyle yine şirke düşüyor. Ya cinlere sığınıyor, ya insanlara sığınıyor, ya putlara sığınıyor. Neden insan bu kadar şirke temayüllüdür? Evet, her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor. Evet, her doğan İslam'a da temayüllü olarak doğuyor. Efendimiz öyle ifade ediyor. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. İslam'a temayüllü ve İslam'a uygun olarak yaratılır. Ama sonra onu anası babası kafir yapar. Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Mecusi yapar. Demek çevrenin tesiri var. Yalnız çevrenin tesiriyle mi insan şirke düşmektedir? Bir takım varlıkları insan neden putlaştırmaya bu kadar meyyaldir? Her zaman çevresinin tesiriyle mi? Çevresi Müslüman olsa bile bazı insanlar şirkin içerisinde yaşamaktadırlar. Demek ki her zaman çevre faktöründen kaynaklanmıyor. İlk defa müşrik olan insan nasıl müşrik oldu? Çevresi müşriklerden oluşmuyordu halbuki. O neden müşrik oldu? Demek ki tek sebep çevre değildir. Aynı zamanda nefis var. Aslında Allah'ın dışında başka şeyleri putlaştıranlar, onların izinden gidiyormuş gibi davrananlar, aslında kafalarına göre yaşamak istemektedirler. Onun için aslında onlar Allah'a şirk koşmaktadırlar. Sen neye inanıyorsun denildiği zaman, işte ben de şuna inanıyorum diyebilmek için, benim de dinim şudur diyebilmek için bir şeyler uydurmakta, aslında sonra bildiği gibi yaşamaktadırlar. Aslında onların Allah dışında bir takım varlıkları ilahlaştırmaları bundan kaynaklanır. Özgürce yaşamak için, kafasına göre yaşamak için gökteki yıldızı tanrılaştırır. Ben falan yıldıza inanıyorum der, filan puta inanıyorum der, atalarımın izinden gidiyorum der, der, der, der. Aslında kendi izinden gider, nefsinin peşinden gider. Çünkü o çok iyi bilmektedir ki gökteki yıldız ona oradan talimat göndermeyecektir. Çok iyi bilmektedir ki o put kendisinin hayatına karışmayacaktır. Çok iyi bilmektedir bunları. Kendisine haram ve farz tayin etmeyecek olan, hayatına karışmayacak olan, ona haramlar ve farzlar koymayacak olan bir ilah aramaktadır. Aslında mesele budur. İstediği gibi yaşayacaktır. Kafasına göre yaşamak istemektedir. Halbuki bu onun iyiliğine değildir. Bir çocuk kafasına göre davranırsa okulda iyi olur mu? Adam olabilir mi? Öğretmeninin dediği gibi yapsa mı daha iyi? Ana babasının dediği gibi yapsa mı, yoksa kafasına göre davransa mı daha iyi? Siz arabayı kafanıza göre kullansanız mı daha iyi? Yoksa fabrikasının dediği gibi kullansanız mı daha iyi? Aslında bu insanın iyiliğine değil, kendi kafasına göre yaşaması insanın iyiliğine değil. Ama insan öyle yaşamak istiyor. O yüzden de kendisine karışmayacak ilahlar üretiyor. Onu aslında ilah olarak gördüğünden de değil. Aslında ona tam olarak inandığından da değil. Aslında onu tam yücelttiğinden değil. Bir Müslümanın Allah'a bakışı gibi ona baktığı için de değil. Bir Müslüman Allah'a nasıl bakar? Allah'ı hatasız olarak kabul eder. Allah'ı sonsuz hak sahibi olarak, sonsuz ilim sahibi olarak kabul eder. Ama hiçbir müşrik Allah'a ortak koşmuş olduğu o varlığı Allah gibi görmez. O varlığı sonsuz ilim sahibi olarak görmez. Sonsuz kudret sahibi olarak görmez. Kendi yaratıcısı olarak görmez. O halde aslında kendisi de ona tam olarak saygı duymamaktadır. Peki o halde neden onu tanrılaştırmaktadır? Hristiyanların Hazreti İsa'yı tanrılaştırması gibi. Neden tanrılaştırdılar? Hazreti İsa sayesinde bedava cennete gitmek için. Ona Tanrı dediler. Ve Tanrı'nın oğlu geldi bizim için acılar çekti, çarmıhta öldü dediler. Bizim günahlarımız bağışlandı dediler. Artık istedikleri gibi her günahı işleyebilirler. Nasılsa Hazreti İsa gelmiştir ve onların günahları için acılar çekmiştir ve onların günahları bağışlanmıştır. Her kim, hangi müşrik bir varlığı Allah'a ortak koşuyorsa, Allah'a şirk koşuyorsa, onu tanrılaştırıyorsa bir sebebi var. Özgür yaşamak için, kafasına göre yaşamak için. Yoksa her doğan aslında İslam fıtratı üzere doğmaktadır. Küfre karşı temayül, şirke karşı temayül aslında bu gizli sebebe dayanır. Bu gizli bir sebeptir. İnsanlar kafasına göre yaşamak için müşrik olurlar. Allah'ı yalnız Allah'ı ilah olarak görürlerse, o takdirde Allah'ın koyduğu kanunları kabul etmeleri icap edecek. Onlar ise özgür yaşamak istemektedirler. İstedikleri gibi zina edecekler, kumar oynayacaklar, içki içecekler, milletin malını yiyecekler ve onlara hiçbir varlık karışmayacak. Öyle istemektedirler. Onları o yüzden aslında yüceltmektedirler. Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. Ben diyor onları şahit kılmadım. O sizin putlaştırdıklarınızı, o sizin putlaştırdığınız cinleri, şeytanları ya da yeryüzündeki insan şeytanlarını, ben onları göklerin yaratışına şahit kılmadım. Onlar benim ortağım değil. Ben yaratırken onlar benim yanımda değildi. Onlardan ben yardım almadım. Onlar bana yardım etmedi, edemezdi. Onlar da bir mahluk idi, aciz idi. Neden onları putlaştırıyorsunuz? Ve yevme yekulu nadu şurekâiyellezîne zeamtum fedaavhum. Onlara denildiği gün, yani Allah onlara diyecek ki, Allah'ın onlara şöyle dediği gün, nadu şurekâi, اَلَّذِينَ زَعَمْتُمْ, sizin zannettiğiniz, benim ortağım zannettiğiniz, bana ortak koştuğunuz, hiçbir delile dayanmadığınız halde, bana ortak koştuğunuz, o ilahlarınızı çağırın onları, nida edin onlara, seslenin, onları bana ortak koşuyordunuz. Ben bir şey diyordum, onlar başka bir şey diyordu, siz onların dediğini yapıyordunuz. Siz onlar bana ortak koşuyordunuz, benim ortaklarım zannediyordunuz. Halbuki ben onları hiçbir şeye mi ortak etmedim. Aciz değilim ki ben onları kendime ortak edeyim. Kudretim sınırsızdır, neden onları ortak edeyim? İlmim sınırsızdır. Neden onları kendime ortak edeyim? Sizin ortak zannettikleriniz, bana ortak zannettikleriniz, o ilahlaştırdıklarınız, benim gibi yetki verdikleriniz, onları Allah'ın makamına koyuyordunuz, Allah gibi onların dediklerini yapıyordunuz. Allah'ın dediğini yapmıyor, onların dediğini yapıyordunuz. Haydi şimdi onları çağırın, gelsinler sizi kurtarsınlar. Fedaavhum, çağırdılar. Çağırdılar. Demek ki kıyamet gününde bile hala çağıracaklar. Bu dünyada nasıl ki çağırdılar, çağırıyorlar. Nasıl ki o müşrikler kendilerinin ilahlaştırdıklarından yardım istiyorlar. Kimisi mezardan yardım istiyor. Çaputlar bağlıyor. Kimisi ilahlaştırdığı Amerika'sından yardım istiyor. Müslümanlara karşı oradan yardım istiyor. Kimden yardım istiyorduysa bu dünya hayatında, kimi Allah'a ortak koştuysa, kimi çok sevdiyse, kimi Allah'ın ortağı gibi gördüyse, yetkili gördüyse, haydi ne du, onlara seslenin. Onlara seslenin, gelsinler bakalım sizi kurtarsınlar. Fedaavhum, onlara seslendiler. Gelin dediler, ey ilahlarımız, yeryüzündeyken peşinden gittiklerimiz, gelin dediler, diyecekler yani. Allah Azze ve Celle geçmiş zaman ifadesiyle söylüyor. Aslında bu olay daha olmadı. Olacak, ileride olacak. Aslında mudari ile söylenmesi gerekiyor. İstikbal ifadesiyle söylenmesi gerekiyor. Ama Allah Azze ve Celle için geçmiş ve gelecek diye bir şey yok. Geçmiş ve gelecek bizim için Allah olmadan olmuş gibi söyler. Ve onlar çağırdılar buyuruyor. Onlar yan çağıracaklar. Ey ilahlarımız diyecekler. Dünyadayken peşinden gittiklerimiz. Allah'ı bırakmıştık, sizin peşinizden gitmiştik. Gelin bizi kurtarın. Felem yestecibu lehum. Ve onlara onlar cevap vermezler. Onlara cevap vermezler. Yardım isteyecekler. Demek ki hala orada bile, hala meseleyi tam olarak anlayamayacaklar. Acaba biz onlardan yardım istesek bugün yardım edebilirler mi gibi. Böyle bir şeye kapılacaklar. Allah Azze ve Celle herkesin ne olduğunu ortaya çıkarmak için, herkes kendi ilahından yardım istesin diyecek. Bir hadiste buyuruluyor. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle diyecek ki, herkes dünyadayken kime tapıyorduysa bugün de ona secde etsin. Böyle söylersem haksızlık yapmış olur muyum? Hayır dediler ve onlara dünyadayken taptıkları temessül ettirilir. Hazreti İsa Aleyhisselam'a tapıyorduysa Hazreti İsa'ya benzer bir şey onlara gösterilir, onlar ona secde eder. Uzeyr'e tapanlar, onlara Uzeyr gösterilir, temessül ettirilir yani. Onlar ona tapar, ona secde ederler. Böylece her kim bu dünyada neye tapıyorduysam, kıyamet gününde de onun önünde eğilir. Müminler eğilmezler. Ve böylece mümin olanlar ortada kalırlar. Müminin mümin olduğu ortaya çıkar. Müşriğin de müşrik olduğu ortaya çıkar. Nasıl ki ve tukallimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Elleri söylüyor, ayakları şahitlik ediyor ya hani. Aynı onun gibi orada da. Orada da onlar secde ederler kendi ilahlarına. Orada bile hala o şekilde davranırlar. Böylece müşrik oldukları ortaya çıkmış olur. Bedenleriyle adeta bunu söylemiş olurlar. Nasıl ki eller konuşuyor kıyamet günü, ayaklar şahitlik ediyor. Aynı şekilde vücutları da bunu söylüyor. Vücuden o müşrikler kendi ilahlarına secde ediyorlar ve kafirlikleri ispatlanmış oluyor. Müminlere gelince onlar secde etmiyorlar hiçbirisine. Onlara deniyor ki siz neden secde etmiyorsunuz? Diyecekler ki biz daha Rabbimizi görmedik. Siz Rabbinizi nereden tanırsınız ki denilecek. Onlar diyecekler ki biz Rabbimizi sakından tanırız. Baldırından tanırız. Allah Azze ve Celle'nin eli ayağı gibi ifadeler, baldır gibi ifadeler, bunlar bildiğimiz manada değil. Meseleyi olduğu gibi bırakmak lazım. Yedullahi fevkaydihim, Allah'ın eli onların eller üzerindedir. Demek Allah'ın eli var ama nasıldır bilmiyoruz. Ayağı var ama nasıldır bilmiyoruz. O meseleyi olduğu gibi bırakmak en güzelidir. Ve onlar Allah'ı sakından tanırız derler. Baldırından tanırız. Allah Azze ve Celle baldırından keşfeder. Bir miktar açar, onlar secdeye kapanırlar. Rabbimiz derler. Ve böylece Müslümanın Müslüman olduğu, kafirin de kafir olduğu ortaya çıkmış olur. İşte burada da ona benzer bir durum var. O müşriklere denilecek ki ne du şuraka yellezine zamtum. Siz benim ortağım zannediyordunuz yani falanların. Ben bir şey diyordum, o başka bir şey diyordu. Siz onu yapıyordunuz yani. Şimdi haydi onları çağırın. Onlara seslenin de gelsinler, sizi kurtarsınlar. Onlara seslenin, ortaya çıksınlar. Onlar kendilerini savunurlar. Ya Rabbi derler, biz bunların bize tapmasını kabul etmemiştik zaten. O tapılanlar, ilahlaştırılanlar da onları reddederler. Ve inkar eder, derler ki hayır, sizin bize taptığınızdan bizim haberimiz bile yoktu. Biz ölmüştük. Yahut da yıldız mesela, yıldız diyecek ki ben senin bana taptığından haberim bile yoktu. Hazreti İsa'ya tapanlar, Hazreti İsa onların taptığından habersiz. Hepsi kendisini savunacak ve ya Rabbi biz bunların bize taptığından habersizdik. O zaman ortada kalacaklar. Ve o taptıkları onlara cevap vermeyecek. Haydi diyecekler. O tapanlar taptıklarını arayacaklar. Ey filan, neredesin? Ben sana tapıyordum. Ortaya çık. Allah böyle emrediyor. Onlardan bir ses çıkmayacak. Çünkü sen bana tapmıyordun. Sen aslında kendine tapıyordun. Nefsine tapıyordun. Senin taptığından benim haberim de yoktu. Kabul de etmiyorum sen bana taptığını. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ Onlara cevap vermeyecekler. Siz bize tapmadınız, nefsinize taptınız diyecekler yani. Ortaya çıkmayacaklar. Evet, bu bana tapıyordu, ben de bunu kabul ettim diyebilirler mi? Demeyecekler. Ve böylece onlara tapanlar ortada kalıverecekler. Hiç kimse onların o şirkini kabul etmeyecek. Ve ortada sap gibi kalacaklar. Hani nerede o Allah'a ortak koştukların? Bak, onlar seni reddediyorlar. Buna benzer olarak mesela bir baba kızına diyor ki, kızım başını aç, okula git, günahı bana ait. Hem vallahi hem billah kıyamet gününde sesini çıkarmayacak. Kız baba neredesin diyecek. Ben senin dediğini yaptım. Günahın bana ait demiştin. Haydi gel, günahımı üstlen. Babanın sesi çıkmayacak. Kur'an buyuruyor ki o gün herkes birbirinden kaçar. Kişi anasından, babasından, sevdiğinden, çocuğundan kaçar. Çünkü kendisini suçlayacak. Ben sana uymuştum, gel beni kurtar. O sesini çıkartamayacak. Hayır, sen bana uymamıştın. Aslında sen kendine uymuştun. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ Onlara cevap vermeyecekler. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا Ve onların arasına o kafirlerin ya da yani kafirlerle müminlerin arasına bir uçurum koyarız. Bir başka görüşe göre düşmanlık demek de olabilir. Onların arasına düşmanlık koyarız. Onlar yani
tapanlarla tapılanlar, itaat edenlerle edilenler, Allah'a rağmen itaat edenler, başkalarına itaat edenler, Allah'ın hükümlerine rağmen başkalarının hükümlerine itaat edenler, edenlerle edilenler, onların arasına düşmanlık koyarız. Onlar birbirlerinin düşmanı olurlar. Ve itaat edilenler derler ki, hayır, sen bana itaat etmiyordun. Ben senin hoşuna giden şeyleri dediğim için bana itaat ediyordun. Eğer senin nefsine hoş gelmeyen şeyleri söyleseydin bana itaat etmeyecektin. Şeytan da öyle kendini savunmuyor mu? Kıyamet gününde şeytanı da suçlayacaklar. Şeytan kendisini savunacak, diyecek ki, ya Rabbi, bunlar bana uymadılar. Ben bunların üzerinde bir hakimiyete sahip değildim. Ben sadece bunlara vesvese veriyordum. Uymasaydılar, ben onlara şu kadına bak dediğim zaman bakıyorlardı. Ama şuradan aşağı atla desem atlamazlardı. Bunlar bana uymuyorlardı. Bunlar nefislerine uyuyorlardı. Kendilerini suçlasınlar, beni değil. Ben kendi günahım kadar zaten günahım var. Onların günahını neden üstleneyim? Haddi zatında onlar bana değil, nefislerine uydular ya Rabbim. Bu dünyada uyulanlar orada kendilerini savunuyorlar. Şeytan da böyle söylüyor. Kendini savunacak, reisler de böyle suçlanacak ve onlar da kendini savunacak. Avam tabakasından olanlar, mustadafin, ezilmiş olanlar diyecekler ki, ya Rabbi, bu başımızdakiler suçlu, onlar bizi bu hale getirdi. Biz onlara uyduk ya Rabbim. Onları suçlayacaklar. Yani biz sorumlu değiliz. Onlar sorumlu, onları cehenneme at ya Rabbi. Bu dünyada alkışladıkları adamları suçlayacaklar. Halbuki aklın vardı, iraden vardı, yaşın tamamdı, İslam sana ulaşmıştı. Sen mesul bir varlıksın. Ama onlar onu bunu suçlayacaklar. Onlar da kendilerini savunacaklar, o reisler, müstekbirin. Onlar da kendilerini savunacaklar, diyecekler ki, ya Rabbi, bunlar bize uymadılar. Bunlar bize uymayabilirlerdi. Biz onları zorlamadık. Onlar hoşlarına gittiği için bize uydular. Biz içki serbest dedik, zina serbest dedik, kumar serbest dedik, faiz serbest dedik. Bunların hoşuna gitti. Şimdi bizi suçluyorlar. Neden bizi suçluyorlar? O zaman bize isteyerek uyuyorlardı. Bize rey veriyorlardı. Bizi alkışlıyorlardı. Bizim içki fabrikalarımızdan içki alıp içiyorlardı. Şimdi bizi suçluyorlar. Kendilerini suçlasınlar ya Rabbi. Allah Azze ve Celle bu suçlama, karşılıklı suçlama, düşman olma olayını bize birkaç yerde anlatır. Ve demek istiyor ki, bu dünyada sizi başkaları saptırıyor olsa bile mesul varlıklarsınız ve sapmamak zorundasınız. Size vahiy geldi, kitap gönderildi, peygamber gönderildi, akıl verildi, irade verildi. Yaşınız da tamamdır, çocuk değilsiniz. Dolayısıyla mesulsünüz. Onu bunu suçlasanız da kabul edilmeyecek. Ve o gün onlarla aranızda bir uçurum meydana gelecek. O gün aranızda bir düşmanlık meydana gelecek. O gün öyle bir gün ki sadece muttaki olanlar ehille olacak, dost olacaklar. El ehille yevmeizin ba'duhum li ba'din aduv illel muttakin. O gün hepsi birbirine düşman. Bütün dostlar birbirine düşman. Muttaki olanlar sadece düşman değil. Onlar orada da dostturlar, birbirlerine şefaat edecekler. Çünkü onlar orada düşman olmalarını gerektiren bir durum olmayacak. Öbürleri düşman olacaklar birbirine, çünkü beraber cehenneme girecekler. O yüzden birbirlerine düşman olacaklar. Ama muttaki olanlar birlikte cennete gidecekler. Neden düşman olsunlar?
Onlar o gün orada dost olacaklar.
Allah Azze ve Celle kafirlerin o gün orada birbirlerine düşeceklerini, birbirlerini suçlayacaklarını bize ifade ediyor.
وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارِ Ve o mücrimler, o cürüm işlemiş olanlar, Allah'ın yapma dediğini yapmış olan mücrim, haramı işlemiş olan adam mücrim, onlar ateşi görecekler. Ateşi gördükleri vakit.
فَظَنُّوا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا Anlayacaklar. Burada zannu fehimu manasında. Bazen zan ifadesi anlamak manasında. Yani zannetmek, şüphe, zanda şüphe vardır yani. Ama bazı yerlerde Kur'an'da şüphe olmayacak kadar şüphesiz bilgiye de zan ifadesi kullanılabiliyor. Yerine göre, yerine göre, duruma göre. Onlar o ateşe gireceklerini zannettikleri zaman, yani anladıkları zaman. Burada zan aslında şüphe ifadesinden ziyade kesinlik ifade ediyor diyebiliriz. Ama belki şöyle bir durum da mümkündür. Belki de onlar %99 da olabilir zan, %1 de olabilir zan. Bunlar %99, belki binde 999 cehennemlik olduklarını zannetmektedirler. Hayatlarını bilmektedirler. O yüzden be ama yine de Allah Rahman'dır, Rahim'dir deyip belki de acaba binde bir ihtimal var mıdır gibi düşünüyor olabilirler. Acaba binde bir ihtimal ateşe girmemek mümkün müdür gibi düşünüyor olabilirler. Allah Azze ve Celle belki de o yüzden burada zan kelimesini kullanıyor. Onlar ateşi görecekler, gördükleri zaman onun içine düşeceklerini zannettiklerinde, yani anladıklarında, ya da binde 999 yüksek bir ihtimalle cehennemlik olduklarını düşündüklerinde, zannettiklerinde. Yani belki de o anda kendilerinin binde bir, milyonda bir, milyarda bir kurtulma ihtimalini düşünecekler. Ama böyle bir şey olmayacak. İşte o zaman وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا Ateşi görecekler ve içine düşeceklerini anlayacaklar. Ve hiçbir kaçış yolu da bulamayacaklar. Hiçbir yer, kaçacak bir yer, bir delik bulamayacaklar. Her taraftan onları kuşattıkça kuşatacak ateş. Hiçbir kaçış yeri yok. Kaçış yerinin olmaması ne kadar acı bir şeydir. Cehennem kadar acıdır. Öleceğini bilse belki bir ümit, ama ölmeyeceğini bilecek. Ölüm öldü denilecek. Artık ölmeyeceksiniz. Ve buradan hiç çıkmayacaksınız. Bunu bilmek ne kadar zordur. O belki bir ümit. Ateşe atılacak olursam, eğer bu cehennem denilen şey varsa, oraya girdiğim zaman zaten bir anda ölürüm, kurtulurum. Bu dünyada keyfime bakayım gibi düşünmüştü belki de. Orada ölür kurtulurum gibi düşünüyordu belki. Ama Allah Azze ve Celle bunu kitabında defalarca ifade eder. Orada bir mefer yok, bir masrif yok. Kaçacak bir yer yok, sığınacak bir yer yok, ölmek de yok. Ya leyteni kuntu turabe diyecek bu sefer. Bakacak ölüm yok, diyecek ya Rabbi keşke toprak olaydım. Keşke toprak olaydım, toprak da olamayacaksın. Ölemeyeceksin de. Hep bu azabın içinde kalacak. İşte bu azabın sürekli olacağını bilmesi ona en büyük azap olacak. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ Biz bu Kur'an'da, yemin olsun ki bu Kur'an'da
çeşit çeşit misallerle açıkladık. İnsanlara bu Kur'an'da biz her çeşit misal verdik. Yani Allah Azze ve Celle misallerle anlattığını ifade ediyor. Dolayısıyla anlayamadım diyemeyeceğiz. Misalle anlatılıyor. Birisi mesela bir meseleyi anlatırken karşıdaki anlamazsa ne yapılır? Misal verilir. Mesela hoca bir meseleyi anlatırken karşı talebesi anlamadığı zaman hoca ne yapar? Bir misal verir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki biz bu kitapta insanlara misallerle açıkladık. Her çeşit misal, min kulli mesel. Her çeşit misal verdik. Kıyamet gününde ben senin kitabını anlayamadım ya Rabbi diyemeyeceğiz. Anlamadıysan okumadığın için anlamadın. Anlaşılmayacağı için değil. Mektepte matematik bile okudun, onu bile anlamıştın. Fizik, kimya okumuştun, onu bile anlamıştın. Allah Azze ve Celle kitabını gönderirken matematik, fizik gibi karman çorman göndermiyor. Sen matematiği bile okumuştun. Nasıl olur da bu kitabı anlamadım diyebilirsin? Allah Azze ve Celle bu kitabı çobanın da anlayacağı şekilde gönderiyor. Anlayamadım diyemezsin. Bu kitabı sadece alimler mi okuyacak? Çoban da okuyacak. Okumak zorunda. Dolayısıyla Allah kitabını gönderirken çobanın da anlayacağı şekilde gönderiyor. Eğer birisi anlamadım diyorsa yalan söylüyor. Alimin anladığı kadar elbette fazla o kadar anlamayacak. İnceliklerini görmeyecek. Ama onun hidayet bulabilmesi için, sırat-ı müstakim üzere gidebilmesi için gereken kadar anlayacak. Herkes kendi zekası ve bilgisi kadar anlayacak. Çay bardağı çay bardağı kadar alır. Su bardağı su bardağı kadar alır. Kova kovanın alacağı kadar alır. Herkes zekası kadar alır. Kalbinin gücü kadar alır. Araştırmalarına göre ne kadar araştırdıysa o kadar alır. Ama herkes alır. Kova kadar alamıyorsan su bardağı kadar alabilirdin. O kadar da alamadıysan çay bardağı kadar alabilirdin. Çay bardağı kadar alsaydın gene cennete giderdin. Sırat-ı müstakimi görebilirdin. Kainata baksaydın, şu Kur'an'a baksaydın, Allah'ın iki kitabını da okusaydın, seni sırat-ı müstakime ulaştıracak kadar bir şeyler anlardın. İnceliklerini anlamasan da cehenneme gitmezdin. Herkes razı olacak değil. Herkes elmalı olacak değil. Herkes Alusi olacak değil. Herkes İbn Abbas olacak değil. Anlayabilirdin. Anlaman gerektiği kadarını anlayabilirdin. Allah Azze ve Celle anlayalım diye misaller veriyor. Hazreti İsa da misallerle konuşuyordu. Bir gün havariler dediler ki ey muallim, neden hep misalle anlatıyorsun? Çok güzel misalleri vardır Hazreti İsa'nın. Barnabas İncil'inde bu misalleri bol bol görebilirsiniz. Kanonik İncil'lerde de Matta, Markos, Luka, Yuhanna'da da misaller çoktur. Ama siz Barnabas'ı okuyun. Çok güzel misaller göreceksiniz. Dediler ki ey muallim, neden hep misallerle anlatıyorsun? Hazreti İsa dedi ki herkes sizin gibi değil. Siz benim talebemsiniz demek istiyordu. 12 tane havarisi vardı. Bir tanesi hainlik yapmıştı. Onlara dedi ki siz başkasınız. Siz benim yanımdasınız sürekli. Ben size teorik bir ifadeyle de söylesem anlarsınız. Ben size başka şekilde de söylesem, entelektüel bir ifade de kullansam siz anlayabilirsiniz. Ama avam öyle değil. Onlara misaller vermek lazım. Misallerle anlatmak lazım diyordu Hazreti İsa Aleyhisselam. Ve çok harika misaller verir. İşte burada buyuruluyor ki bu kitapta yemin olsun ki biz insanlara misallerle, çeşit çeşit envai tür misallerle açıkladık. Dolayısıyla hiçbir mazeretiniz kalmadı deniliyor. Bu kitap mübindir, açıktır, açıklayıcıdır. Bu kitap beyindir, açıktır. Ve bu kitap peygamber tarafından da ayrıca tafsilatlı bir şekilde açıklanmıştır. Sünnet Kur'an'ı açıklamaktadır. Nereye kaçacaksın? Anlamadığın yerler tefsirlerde anlatılmaktadır. Hadislerde anlatılmaktadır. Müfessirler anlatmıştır. Nereye kaçacaksın? Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Yemin olsun ki açıkladık diyor. Sen kıyamet gününde ya Rabbi açıklamadın mı diyeceksin. Benim anlayacağım şekilde açıklamadın mı diyeceksin. Ne diyeceksin? Yemin olsun ki biz insanlara türlü türlü misallerle açıkladık. Dolayısıyla her şey gayet açıktır. Anlamayan anlamak istemediği için anlamamaktadır. Anlamayan hayatını değiştirmeyi göze almadığı için anlamamaktadır. Anlamayan okumadığı için anlamamaktadır. Televizyon seyrettiğin kadar şu kitabı okusaydın alim olurdun. Televizyon seyrettiğin kadar, hatta onun yarısı kadar Allah'ın kitabına zaman ayırsaydın ilim adamlarından olurdun. Kıyamet gününde ne diyecek? Okumayan adam ne diyecek? Ya Rabbi senin kitabın anlaşılmazdı mı diyecek? Ne diyecek? Allah Azze ve Celle reddediyor. Her türlü açıkladım diyor. Peygamberimiz de diyor ki ben size gereken her şeyi açıkladım. Cennete girmeniz için gereken her şeyi size bildirdim. Dolayısıyla nereye kaçacak? Eğer anlamıyorsa okumadığı için, anlamıyorsa kafa yormadığı için, anlamıyorsa kafasını yanlış bilgilerden boşaltmadığı, tahliye etmediği için, Kur'an anlamak isteyen kafasını yanlış bilgilerden boşaltacak. Kur'an anlamak isteyen safi bir kalple ve kafayla bakacak. Bir sürü yanlış bilgiler kafalarımızda. Bunları şöyle bir kenara koyacak, o şekilde okuyacak. Ve Rabbine yalvaracak, ya Rab, senin kitabını anlamak istiyorum. Bana yardım et diyecek. Safi bir kalple eline alacak. Ya Rabbi anlamayı nasip et diyecek. Allah anlamayı nasip edecek. Dua etmeyerek başlayan adam evuzu çekmek nedendir? Evuzu neden çekilir? Günahlarla kirlenmiş olan ağzını temizlemek için. Şeytandan Allah'a sığınıyorsun. Şeytan kafanı ve kalbini karıştırmasın diye. Doğru anlaman için. Çünkü şeytan gelecek kalbine başka şeyler atacak. Yanlış anlayasın diye ya da anlamayasın diye, anlamayıp da bırakıp kalkasın diye, usanasın diye sen ağzı çekeceksin ki şeytan uzaklaşacak ve temiz bir kafayla, temiz bir kalple anlayacaksın ve Rabbine sığınmış olarak okuyacaksın. Rabbim sana sığınıyorum şeytandan. O benim kafamı karıştıracak, sen müsaade etme. Bir dağda bir çoban köpeği size saldırsa, köpektir affedersiniz, onunla uğraşılır mı? Ne yapmanız gerekir? Çobana diyeceksiniz ki ya çoban efendi, şu köpeği çağırır mısın? Bu senin köpeğindir, gel desen gelir, bu benim peşimi bırakır. Aynen öyle. Şeytanı Allah'a havale edeceksin. Ya Rabbi diyeceksin, bu köpeğini benden uzaklaştır. Ya Rabbi bu bana yaklaşmasın. Ben senin kitabını temiz bir kalple okumak, anlamak istiyorum. O zaman öyle güzel anlayacak ki, o misalleri öyle anlamaya başlayacak ki, başkalarının anladığından da daha güzel anlayacak. Öyle zamanlar olacak ki belki alimlerin anlamadığı noktaları görecek. Ve kitabı anlamak mı istiyorsun? sanki sana geliyormuş gibi okuyacaksın. Sanki sana geliyor, zaten de sana geliyor. Sanki peygambersin ve sana geliyor. Cebrail sanki sana getiriyor. Zaten de bize getiriyor. O şekilde bakarsak kitabı anlayabileceğiz. Yoksa Kur'an misallerle de anlatsa gene anlayamayacağız. Gene o bize bir şey vermeyecek. Misallerle anlatıyor. Her türlü anlatıyor. Ama insanlar eğer anlamıyorlarsa kafalarını kirlettikleri için anlamıyorlar. Kafalarını ideolojilerle kirlettiler. Kalplerini günahlarla kirlettiler. O yüzden anlayamıyorlar. Televizyon seyrediyor, kitap okumuyorlar. O yüzden anlayamıyorlar. Allah Azze ve Celle bize kitabını anlayalım diye gönderdi. Biz onu götürüp mezarlıkta okuyoruz. Ölülere okumayın denilmiyor size. Evvela siz okuyun deniliyor. Evvela biz okuyalım, sonra ölümümüze de sevap niyetiyle, sevabını ona bağışlama maksadıyla yine oku. Ama evvela bu kitap senin hayatını değiştirmek için geldi. Hayatına yön vermek için geldi. Nasıl kazanacaksın şu parayı? Nasıl harcayacaksın? Hangi suça, hangi cezayı vereceksin? Devleti nasıl idare edeceksin? Ne zaman savaşacaksın? Ne zaman barış yapacaksın? Her meselede hükümler koydu. Ahlak esaslarını yerleştirdi. İman esaslarını, ibadet esaslarını, cihat esaslarını, muamelat esaslarını Allah Azze ve Celle misallerle anlattım. Eğer insanlar bütün bu misallere rağmen anlamıyorlarsa suçu kendilerinde görsünler. İkbal'in dediği gibi bir millet ki Kur'an'a sahip olsun, sonra isteksiz ve zevksiz olsun. Hayret, yine hayret, yine hayret ona olsun. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun, Kur'an misallerle anlatsın ve o millet o kitabı okumasın. Hayret, yine hayret, yine hayret olsun. Hem de böylelerine yazıklar olsun. Bir millet ellerinde Kur'an olsun. Onlar başkalarından kanun alsın, nizam alsın, medeniyet esasları alsın. Yazıklar olsun. Bir millete Kur'an böyle açık seçik anlatılsın, onlar anlayamıyoruz desin. Yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Yemin olsun ki misallerle açık bir şekilde açıkladık. Hiçbir kaçışınız yok. Düşmanınızdan bile bir mektup gelse, gecenin saat 3'ünde gelse okumadan uykunuz gelmez. Rabbim dediğiniz, mabudum dediğiniz, ilahım dediğiniz, Rabbinizden geliyor bu kitap, bir defa okumayanların haddi hesabı yok. Yazıklar olsun. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun ve %90'ı, 95'i, belki 99'u Kur'an'ı bir defa kendi dilinden, tercümesinden okumamış olsun. Hiç de merak etmesin, sadece anlamadan Arapçasından okusun. Sadece sevap maksadıyla okusun, yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle kitabını açıkça anlattığını ifade ediyor. Buna rağmen eğer insanlar anlamıyorlarsa okumadıklarındandır, hayatlarını değiştirmek istemediklerindendir. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرِ شَيْءٍ جَدَلًا Ve insanın en çok yaptığı şey cedeldir, tartışmadır. Yani insan misallerle bu kitap anlatıldığı halde, ayetlerin aslında manası belli olduğu halde, temiz bir kalple okunsa her şey meydana çıkacağı halde, Kur'an, Kur'an'ı tefsir ettiği halde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tefsir ettiği halde hem sözleriyle hem hayatıyla yine de eğer insanlar tartışmalara giriyorlarsa tartışmacı olduklarından. Allah Azze ve Celle insanın en çok yaptığı şeyin tartışma olduğunu söylüyor. bilir bilmez konuşur. Konuşmaya başlarken bence diye başlar, bence diye bitirir. O zaman bu kitap neden gelmiş? Sen madem ki bence diyeceksen, o zaman bu kitap neden gelmiş söyler misin? Herkes bence mi diyecek? Bence olunca tartışmalar çoğalıyor işte. Herkesin bir bencesi var, herkesin bir aklı var. Sence bence olur mu? Kur'anca, Allah'a göre. Konuşurken ayetle konuş. Bilmiyorsan konuşma. Ya biliyorsan bilerek konuş ya da sus. Bilmediği halde bence diye başlayıp bence diye bitirenler. Ve habire tartışma yapanlar. Tartışmayı bir marifet zannedenler. Bunlar ayetlerle ilgili tartışma yapmaktadırlar. Tehlikenin farkında değildirler. Kur'an'la ilgili tartışma yapıyorsun, dikkat et. Kafandan konuşuyorsun, dikkat et. Belki de bir ayeti inkar ediyorsun, şu anda farkında değilsin. Dikkat et. Belki de bir hadise aykırı konuşuyorsun, bilmiyorsun. Dikkat et. Bilmeden konuşamazsın. Bugün insanlar bilgisiz fikir sahibi olmuşlar. Bilgisiz fikir sahibi olunur mu? Fikir bilgiyle olur. Bilmeden fikir olur mu? Tıp eğitimi almamış bir insan kanser hakkında konuşur mu? Bence diye konuşabilir mi? Böyle şey olur mu? Bu adalet midir? Mantık mıdır? Bilgisiz fikir olur mu? Kur'an eğitimi almamış, ilim sahibi olmayan bence diye başlıyor konuşmaya, olur mu? Bilgisiz fikir sahibi olanlar mutlaka sırat-ı müstakimden sapacaktır. Bilmeyecektir saptığını. Sapacaktır. Kendi kafasından konuşmaktadır. Senin kafan, senin putun mudur? Sen kafana mı tapıyorsun? Sen kafana ne kadar çok güveniyorsun? Tek sende mi akıl var? Herkesin aklı var. Eğer akılla olacaktıysa Allah neden kitap gönderdi, peygamber gönderdi? Sen kitaba göre mi konuşuyorsun, aklına göre mi? Sen peygambere göre mi konuşuyorsun? Bir gün ne hadis söylersin ne ayet. Ama konuşmadığın mesele yok. Bilmediğin mesele yok. Maşallah bilmediğin mesele yok. Her konuda bence diye başlayıp bence diye bitiriyorsun. Kur'an buyuruyor ki insanın en çok yaptığı şey tartışmadır. Bilmeden konuşur. Kur'an açıkça misallerle anlattığı halde Kur'an'dan istifade etmez, ancak tartışır. Tartışmanın da usulü var. Tartışırken aramızda bir hakem olması gerekir. Bir hakem lazım. Hakem kim olacak? İki kişi tartışıyor. Bir hakem lazım. Kimdir hakem? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bir meselede tartışırsanız, anlaşmazlığa düşerseniz meseleyi kime götüreceksiniz? Allah'a ve Resulüne arz edeceksiniz. Kur'an ne demiş, peygamber ne demiş, ona bakacaksınız. Anlaşamıyorlar, ikisi de ne ayet söylüyor ne hadis. Ya da birisi Kur'an'a göre konuşuyor, öbürü bence diye konuşuyor. Bence diye konuşan adamla Kur'an'a göre konuşan adamın konuşabileceği bir şey yoktur. Kur'an'a göre konuşan adam, bence diye konuşan adamla neyi konuşacak? Neyi konuşacak? Adam bence diye konuşuyor. Bu adamın hakemi kendi aklı olmuş. Kur'an'a göre hakem Kur'an ve sünnettir. Bir meselede anlaşamıyoruz mesela. Doğru şu mudur, şu mudur? Anlaşamıyoruz. Allah Azze ve Celle bize yöntem öğretiyor. Böyle meselelerde gereksiz tartışmayacaksınız. Bilgisiz konuşmayacaksınız. Meseleyi Allah'a ve Resulüne arz edeceksiniz. Kur'an ne diyor, hadisler ne diyor, ona bakacaksınız. Yoksa ya ayetlere aykırı konuşmuş olursan ne olacak? İnsan tartışmayı sever.
Bazen öyle insanlar var ki, öyle ahlaka sahip ki, onun dün dediği bir şeyi bir ortamda, dün ben böyle insanlar tanıdım, dün filan yerde kendisi onu söylemişti, bugün onu bir başkası söylüyor onun yanında, itiraz ediyor. Daha dün ben şahidim, dün sen bunu söylemiştin, bugün başkası söyleyince neden itiraz ediyorsun? İnsan tartışmayı seviyor. İlla o doğruyu kendi söyleyecek. O söylediyse itiraz etmek istiyor. İnsanda bu var. Bu bir imtihan. Tartışma hastalığı, bu da bir imtihan. Bundan da kendimizi korumak zorundayız. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ali'nin evine geldi. Kızı Fatıma'nın yani evine geldi. Kızı olduğu için içeriye girdi. Onlara kalkın dedi. Çünkü onlar ehli beytiydi. Kalkın namaz kılın dedi. Onların hem babasıydı hem peygamberdi. Kalkın dedi, namaz kılın. Yatmakla cennet kazanılmaz demek istedi. Kalkın, siz benim evladımsınız. Yükselmenizi istiyorum ben sizin. Kalkın namaz kılın. Hazreti Ali nasıl olduysa bir laf etti. Bir boşluğuna geldi. Belki de uykuluydu. Dedi ya Resulallah, Allah isterse bizi kaldırır. Allah istediği yere bizi götürür. İstediği yerde istediğini yaptırır. Yani sen neden bizi gece kaldırıyorsun? Farz mı ki? Teheccüd namazı farz mı ki ya Resulallah? Allah isteseydi bizi kaldırırdı. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hiçbir şey demedi. Döndü, gitti, giderken elini vuruyordu dizine ve bu ayeti okuyordu. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلَى İnsan ne kadar tartışmacıdır. En çok yaptığı şey tartışmaktır. Ben size en doğruyu gösterdim. Benden de mi tartışıyorsunuz? Benimle de mi tartışıyorsunuz demek istiyordu. Ama onların uyku haline bağışladı. Bir şey demedi. Döndü gitti. Ama giderken de bu ayeti okuyordu. Demek ki Resulullah'ın hoşuna gitmedi. O tavır onun hoşuna gitmemişti. Büyük ihtimal Hazreti Ali'nin de sonra hoşuna gitmemiştir. Rivayette geçmiyor ama belki de sonra defalarca Efendimiz'den özür dilenmiştir o günkü tavrından dolayı. Bilemiyoruz. Ona yakışan da odur. O mutlaka sonra hatasını anlamıştır. Farz değil. Zaten sana farz diyen olmadı ey Ali. Farz denilmedi ama sana en doğrusu gösterildi. Sana takvanın yolu gösterildi. İnsan tartışmayı sever. Bu insanın imtihanıdır. Buna göre o zaman insan hiç tartışmamalı mıdır? Fıtratı değiştiremeyiz. Bu bizim fıtratımıza yerleştirilmiştir. İnsanda bu vardır. Neden insana bu verildi? Kafirlerle tartışalım diye. Münafıklarla tartışalım diye. Fitne çıkaranlarla tartışalım diye. Yanlışlarla yani tartışalım diye. Bilir bilmez konuşalım diye değil. Doğruların karşısında konuşalım diye değil. Allah Azze ve Celle bunu verdi ki doğru yerde kullanalım diye. Göz verdi harama bakalım diye değil. İşimizi görelim diye. Tabiata bakalım diye. Allah'ı zikredelim diye. Bakıp görüp Subhanallah diyelim diye. Kulak verdi. Doğru yerde kullanacağız. Göz verdi doğru yerde kullanacağız. Aynı şekilde bir manevi aza olan bu cedel azası, bu da bir tartışma, bu tartışma, bu da insan için bir aza gibidir. Allah bunu verdi ki gerekli yerde kullanalım diye. Bazı insanlar görürsünüz tartışması gereken yerde tartışmaz. Tavır koyması gereken yerde tavır koymaz. Cesaretsizdir, konuşmaktan acizdir. Allah Azze ve Celle böyle olmayın diyor.
O yüzden bize onu veriyor. Ama kimi insanlar bu cedel kabiliyetini, bu bir kabiliyet aynı zamanda. Doğru kullanırsan bir kabiliyet, yanlış kullanırsan bir hastalık. Bu bize verildi ki doğru yerde kullanalım diye. Kimi doğru yerde de kullanmıyor, mıymıntı, pasif konuşmuyor. Davasını savunması gerekiyor, savunmuyor. Bildiği doğruları ortaya koyması mümkün, ortaya koymuyor. Pasif, korkak, mıymıntı, hakkını savunmuyor, tartışmıyor. Kimi de var ki bilir bilmez konuşuyor. Her ikisi de yanlış. Bu bize verildi ki kullanmamız gereken yerde kullanalım diye. Allah Azze ve Celle bütün azalarımızı kullanmamız gereken yerde kullanmayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala Fatiha.